Ayrım 29.
Orhan Bey, Harman Kaya Tekfuru, Kosifos Mihailis'i Türkmen deyimiyle Köse Mihal Senyörü tanıyınca alayı anladı. Genellikle yabancıların kendisiyle eğlenmesine, hele çocuk sayılıp yavrum diye küçümsenmesine bir yıldır çok kızıyordu. Köse Mihal'in ne kadar yaman bir savaşçı olduğunu bildiği halde hırsla atıldı. Teslim ol. Köse Mihal, Orhan Bey'in hamlesini kolayca savuşturdu. Gülümseyerek konuştu. Silahlı adam silahsıza teslim olmak kanun değil. Hani bakalım senin kılıcın? Köse sözünü bitirir bitirmez Orhan Bey'in kılıcını bir vuruşta ikiye bölmüştü. Orhan Bey bunu hiç beklemiyordu. Boş bulunmuştu. Tın diye uçan çelik parçasının arkasından baka kaldı. Gebert it oğlu iti Köse. Deş karnını şunun. Alişar Bey'in sesinde müthiş bir kin, aynı zamanda yürek parçalayan bir yalvarış vardı. Orhan Bey ölümün buz gibi soluğunu derisinde duyarak irkildi. Köse Mihal kılıcını indirmişti. Silahsız öldürmek yoktur bizde Alişar Bey, hele çocuk öldürmek hiç yoktur. Bu sözler hiç kasıntısız, çok terbiyeli, biraz da özür diler gibi söylenmişti. Orhan Bey elindeki kırık kılıcı yavaşça yere bırakıp ciğerlerini sıkan soluğu boşalttı. İki yanına ürkek ürkek baktı. Önce 9-10 adım ötede yerde kımıldayan sağlam kılıcı gördü. Sonra arkası dönük olarak diz çökmüş sahibini tanıdı. Kerimcan mataradan ıslattığı bir mendille birinin kafasındaki yarayı siliyordu. Büyük bir kesiklik duyarak gönülsüz yürüdü. Yaralı Köse Mihal'in tepelediği cavlak kel dervişti. Aksıra tıksıra kendine geliyordu. Kerim'i tanıyınca çok şaştı. Cennette miyiz Kerimcan? Öldük öyle ya, cennetteyiz. Höst, cennetten berisi hiç olmaz mı demek? Şehitlik şerbetin içince evet olabilemez. Hele rezil, aklın fikrin şerbette. Yeme dedim şu afyon zıkkımını. Karışmam, kelle gider elden dedim. Zıkkım yok, zıkkım dedin mi günah. Birden telaşlandı. Aman Kerimcan, savunamadık kelleyi öyle ya. Gitti mi bizim fukara kelle şimdicik teker meker? Orhan Bey gülümsememek için kendini sıktı. Kerimcan, alacağım senin kılıcı. Kılıcı mı? Kerim aşağıdan yukarı anlayamadan baktı. Ne olacak? Orhan Bey lafı uzatmadı. Kabzasından tutup kılıcı çekti, aldı, doğrulup döndü. Köse Mihal sol yumruğu belinde biraz dalgın, belli belirsiz gülümseyerek bakıyordu. Buna çok kızdı nedense. Eğlen vardım diye atılacakken şaşarak durdu. Adem ejderhası Pir Elvan Köse Mihal'in arkasını iki büklüm sokuluyordu. 4 adım kala durup doğruldu. Koca bir taşı sırtına yapıştırıp fukarayı yüzü koyun yere devirdi. Kaplan gibi sıçrayıp üstüne çöktü, dizini beline bastı. Zenaatını çok iyi bilen cellat ustalığıyla iki parmağını burun deliklerine geçirip sanki en küçük bir direnme gücü yokmuş gibi kafayı kolayca kanırdı. Kılıcının sapını tu bismillah diye tükürerek gergin gırtla çalacaktı ki Orhan Bey kendisini de şaşırtan müthiş bir sesle bağırdı. Pir Elvan, dur çalma, pir çalma dedim. Yetişemeyeceğini anladığından her bağırtıda hopluyor, bir işe yarayabilirmiş gibi kılıcı başının üstünde çeviriyordu. Pir Elvan tam zamanında durmuş, sesin geldiği yanı kestirmek için bakınmaya başlamıştı. Orhan Bey koşarak yetişti. Bırak pir, kalk hadi bırak. Elini uzattı. Köse Mihal tutup kalktı. Pir Elvan'a gülümseyerek Orhan Bey'e yüzünü biraz asıp baktı. Sağ olun Orhan Bey, boşluk kalmadınız uzun boylu, çabuk ödeştiniz. Ödeşme yok, seni ben yıkmadım ki ödeşelim. Köse'nin kısık bakışlarından bir beğeni ışıltısı geçti. Adem ejderhası Pir Elvan suratını asmıştı. Arada bir Alişar'a bakarak günlerdir aç kalmış gibi yalanıyor, herifin koynunu koltuğunu, kemerini kesesini çarpamadığı, ince düğmelerini, taş kakmalı hançerini soyamadığı için hırsından ölüp ölüp gerisin geri yeniden diriliyordu. Orhan Bey, nedir ne var orada? Orhan Bey babasının sesine telaşla döndü. Osman Bey atının üstünde yumruğu dizine dayalı, kaşları çatık bakıyordu. Hızla gidip hayvanın dizginini tuttu. Bağışla bu kez Kosifos Mihail'i senyörü baba. Kimin yesiridir? Pir Elvan'ın. Bağışla bu kez. Neden? Vuruştuk. Kılıcımı kırdı. Deş karnını dedi Alişar. Dinlemedi. Bağışladı canımı. Ne işi varmış yanında? Neden koşulup gelmiş? Ne yüzden düşman olmuş bize? Baba oğul Köse Mihal'in yüzüne bakarak karşılık beklediler. Köse Mihal ürküntüyle yalvarmakla hiç ilintisi olmayan sakin bir sesle anlattı. Çoktandır yolum düşmediydi Eskişehir'e. Bugün bilmezden uğradım. Kalk gidelim dedi. Sormadın mı neyin nesi? Sormadım, dostumdur. Haksızdı. Dostu haksız yerde birkaç kez arkalamazsak ayıplı oluruz Kara Osman Bey. Birkaç yıl öncesine gelene kadar pek haksız işler tutmazdı Alişar Bey dostumuz. Osman Bey gözlerini kırpıştırarak biraz düşündü. Yakında bulunanlar konuşmayı kımıldamadan dinlemişler, beyin vereceği karşılığı kaçırmamak için soluklarını kesmişlerdi. Yiğitsin Senyor Kosifos Mihailis, git sağlıklı. Köse Mihal kılıcını kırmak için dizine dayayınca elini kaldırıp önledi. Kırma, yazıktır. Lekeli çıkmadı bu vuruşmadan, ben tanığım. Köse Mihal'in tüysüz yüzünü bir an sevinç pembeliği güzelleştirdi. Başıyla selam verip kılıcını yavaşça kınına soktu. Bir an bineğine doğru atılacak oldu. Kendini tutmak için sallandı. Yiğit savaşçı Kara Osman Bey'e rica ederim beni anlasın, yutkundu. Başıyla arkasını gösterdi. Dostumu da alıp gideyim. Bırakıp savuşmuş dedirmesin bizi. Meydanda çıt yoktu. Pir Elvan yaralı kurt gibi homurdandı o kadar. Çok zor bir istek karşısında kalmış gibi Osman Bey'in suratı asılmıştı. Oysa sultanın sancak beyin hiçbir şey yapamayacağını bilmiyor değildi. Böyle kurtulmak çok da işine geliyordu. Gene de çok ağır bir şey bağışlıyormuş gibi duraklayarak konuştu. Töremizde yoktur ya, peki soylu Kosifos Mihailis, dediğin gibi olsun. Al git. Köse Mihal yumruklarını sevinçle göğsüne vurdu. Hızla dönüp koştu, Alişar Bey'in üstüne eğildi. Yavaşça adını sesledi. Bir daha sesleyip karşılık alamayınca biraz çekinerek elini tuttu, kaldırıp bıraktı. Kol cansız düştü. Köse Mihal eliyle gözlerini kapatıp bir an durdu. Sonra istavroz çıkardı. Ayaklarını sürüyerek yürüdü. Atının yerde sürünen dizginlerini topladı. Alışkanlıkla elini kolanlardan geçirirken Orhan Bey koşarak gelmiş, sağ özenginin kayışını tutup yardıma hazırlanmıştı. Köse Mihal önce şaşırdı, sonra saygıyla başını eğdi. Sağ olun. Hemen bindi. Sağ olun Orhan Bey. Daha ödeşmedik soylu Kosifos Mihailis. Köse'nin yüzünden acılı bir gülümseme geçti. Çoktan ödeştik de ben bir özengi tutma borçlandım. Sağ ol. Köse Mihal kimsenin yüzüne bakmadan meydanı ağır ağır geçti. Eğrinin üstünde dimdik, atının adımlarını hiç bozmadan uzaklaştı, gözden kayboldu. Şeyh Edebali, Osman Bey'in anlattıklarını dinlerken suratını astıkça asmış, her çeşit çekişmeyi önlemek için bunca yıldır harcadığı bunca emeğin böyle apansız boşa gitmesine, hele iki yönlü çatışmanın kızı yüzünden çıkmasına çok sıkılmıştı. İki saat önce kızgın bir savaşa girmiş, ölümle elleşmiş yiğitlere sakalını kurcalayarak bir zaman baktı. Diz çökmüşler, ellerini göbeklerini uslu edepli bağlamışlardı. Ligarla geldiklerinden, yıkanıp değişemediklerinden toz toprak içindeydiler. Yorgundular, uzaktan uzağa ter kokuyorlardı. Edebali sesindeki yumuşaklığı değiştirmeye çalışmadan sordu. Yok muydu bir yolu Yaver Usta, önlenemez miydi bu uğursuz iş? Önlenemezdi efendim. Son zamanlarda rahmetli Alişar Bey kendine sahiplik ve de tutku dizginlerini kaçırmıştı elinden. Hop hop namerdine sakalı kaptırmıştı. Sultan divanına gerekeni yazacak Nurettin Bey. Siz de vaktiyken bildirseniz durumu Konya'daki şeyhimize. Patavatsız Gündüz Bey sözü tamamladı. Bu iş küllenir güzelce. Adam kökü dünyadan kesildi mi ki Sultan Alişar gibisinin kanını araya? Edebali gülümsedi. Evet, ölenin arandığı çağ değil. Canımı sıkan bunca çabaladık çatışmayı önleyemedik. Suç bizim mi? Suç kimde olursa olsun hüner barışı korumaktı. İçini çeker gibi soluklandı. Hünerimizi gösteremedik. Tutkunluklar zapt olunmazsa barış uyur, kavga uyanır denilmiştir şeyhim. Kendin bilmez değilsin ya. Gündüz Bey sustu. Yaver Usta merakla Osman Bey gülümseyerek bakıyor. Şeyh Edebali Gündüz Bey'in bu lafı neyin üstüne getireceğini bekliyordu. Gündüz Bey son bir duralama geçirdi. Şeyh Edebali'nin olanlardan kendini de suçlu saydığına inanmış, şaklabanlığa vurup bu kerteden yararlanmayı tasarlamıştı. İnceden öksürdü. Bal kızını Osman Bey'e vereydin vaktiyken başımıza hiç gelmezdi bu işler. Hünerini yürütürdün güzelce. Destur deyip hızla dışarı çıkan Osman Bey'i çenesiyle gösterdi. Suçlar hep bunun. Adam gibi adam bulup dünür salacağına. Yaver Usta şeyhinin çok utandığını, iyice de bunaldığını anlayınca telaşla söze karıştı. Senin gibi patavatsızın birine mi sakın? Patavatsız diyeceğine bire yaver, imdadıma yetişip arka çıkıp şeyhimizin ayağına düşüp kızı almakla çabalasan ya. Gündüz Bey dediklerini yapmış, önüne diz çöküp şeyhin eteğine yapışmıştı. Edebali gülümseyerek kollarından tutup kaldırdı. Şeyhi çok iyi tanıyan Yaver Usta, bu gülümsemenin böyle bir durumda kızı verdim demek olduğunu anlamasıyla bir kez Allahu Ekber diye bağırıp Osman Bey'i müjdelemek, it burnu tekkesini velveleye vermek için kapı dibindeki papuçlarını bile giyemeden seyirtti. Gündüz Bey yalnız kalmalarından faydalanarak nikahın hemen kıyılması iznini almadan şeyhin eteğini bırakmamıştı. İnönü vuruşmasının arkasından davullu köçekli, güneşli yarışlı meydan düğünü kurulamayacağı için Osman Bey o gece it burnu tekkesinde sessiz sadasız sadece sırtı yumruklanarak gerdeğe sokuldu. Zadış Yaver Usta, su uyur düşman uyumaz ve de yavuz düşman sevinç gafletini kollar diye düşünerek tekkenin çevresine yer yer ateşler yaktırıp söğütlüleri nöbet edikmişti. İtburnu'nun aşevinde aşçıhanı nöbettekileri özel sofralar döküyor, derviş çömezleri ateş başında oturanlar arasında şerbet, kımız, ayran testileri dolaştırıyordu. Mavru ilk savaşta yüreklilik sınavını yüz aklıyla geçirmiş, fazladan kanlımız dediği hayın şövalye Notus Gladius'u tam sırasında gözünden oklayıp herifin piç kılıç adını kör kılıça çevirmişti. Yeni Müslüman olanlara sarık paha vermek Selçuk töresiydi. Bu sebeple Mavro'nun omuzunda çifte kılıç, kuşağında çifte hançer, kendi yayının yanında bir Moğol yayı, bir de büyücek çıkın vardı. Başta Nurettin Voyvoda olmak üzere İnönü ahileri, Osman Bey, Gündüz Bey, Orhan Bey, Bay Hoca güçlerince ayrı ayrı armağanlar vermişlerdi. Mavro karşısında oturan Kerimcan'dan utanması bunları tekrar tekrar elden gözden geçirecekti. Utanıyor, utandığına da canı sıkılıyordu. Kerim Moğol yayını aldı, biraz kurcaladı. Yaman arkadaş bu Moğol yayları. Herifleri okçu milleti dememişler boşuna. Hay hay, hilelenip diri durmasaydım yemişti bizi Moğol oku. Gerçek. Mavro içini çekti. Ne fayda geç geldi bu yay elimize. Şövalye namerdine yetiştiremedik ikinci oku. Belki de kurtulamaz o yaradan. Yok, işleseydi yıkılırdı. Gözünü alabildikse ne devlet. Kerimcan yüzünü buruşturdu. Ateşin oynak kızıllığında kederli bir gülümseme geçmişti ağzından. Gözleri daldı. Karı tutkusu ayırdı tatlı canından Alişar Bey'i. Evet, karı tutkusu, para tutkusu, fırsat el verdi sanıp üste çıkma tutkusu yıkar Ademoğlunu derdi rahmetli babam. Tutkusuna gem vuramayan kısa yaşar derdi. Biraz düşündü. Gem de vurdu mu yaşasa da bir, yaşamasa da. Eyssah, tutkunun sonu yok çünkü. Duru durağı hiç yok. Tekkenin kapısından Mavro diye seslendiler. İkisi de sesi tanımak için kulak verdi. Mavro, hey! Abdullah oğlu yavru, neredesin, ses ver. Kel derviş bu. Evet, birincisi de Adem ejderhası Pir Elvan'dır. Nedir? Mavru Abdullah oğlunu yadırgamıştı biraz. Pürüzlü bir sesle karşıladı. Buradayım, hayrola? Bağıranlar yöneldiler. Salt Adem ejderhası ile kel derviş değildi. 4, hayır 5 kişi geliyordu. Ateşin ışığına girince Pir Elvan yerden alıp başına götürerek Mavro'yu aşırı bir saygıyla selamlayarak yana çekilip ellerini göğsüne bağlayınca Mavro alayı alayla karşıladı. Tımar için geldinizse yiğitler defteri kapattım gelecek sefere. Sağ ol ağa sağlığın ne devlet. Kel derviş büsbütün azıtıp diz çökmüştü. Önüne bir küçük bohça bıraktım. Gelinimiz Bala Hatun'un sarık bahasıdır efendim. Azımızı çoğa tutsun Mavro ağamız dedi. Mavro önce şaka sanmıştı. Açıp içindekileri ateşe kaldırınca sevinçten soluğu kesildi. Gerçekten bohçada bir şal kuşak, dışa giyilecek ak ipekten uzun kollu bir gömlek, bir çift çorap, bir tiftik eldiven, birkaç işlemeli yağlık vardı. Ne yapacağını şaşıran Mavro hemen iki dizi üstüne gelmişti, yutkunuyordu. Sağ olsun Bala Hatunumuz, sağ olsun, canım kurban yoluna. Derviş çömezleri el çırptılar. Uğurun açık ola yiğit, çok yaşa. Mavro yardım arayarak Kerim'in yüzüne baktı. Öteki nöbetçiler ne oluyor diye koşmuşlardı. Bay hoca görelim yahu dedi. Birazı giyinsin de öyle görünsün diye güldüm. Mavro yutkundu. Gerçekten duygulanmıştı. Adem ejderhası Pir Elvan elini kaldırıp gülüşenleri susturdu. Sarık pahalar yağmakta ya yağmur gibi. Hay anan öyle kötü kel. Töresince şartlandı mı bunun İslam'a girmesi? Kel derviş hopladı. Essah aman Mavro aman din kardeşim. Aldırırız elimizden sarık pahaları. Yanarız kıyamete kadar gel aman. Mavro'nun ellerine yapıştı. Dediğimi deyiver bir solukta. Aman berbatlık el vermeden hoplayalım bu berzahı kardeş. Tanrı'dan başka tanrı yoktur. Muhammed onun elçisidir dedirtti. İslam'ın şartını, inançlarını tekrarlattı. Sonunda parmağını göğe kaldırdı. Kulağını ver, can kulağını. Beni sağlam işit. İslam'a giren Tanrı'yı her yerde var göre, peygamberden gayet utana, halka karşı edepsiz olmaya sakın. Töresiz iş tutmaya hiç, kendinden büyüğe kasıntılı olmaya, küçüğe kıyıcı olmaya, sözünde yemininde dura sımsıkı, kimselere haset etmeye, doğru söze evet diye, ayıp görse gerilip örte kendi günahlarını bilip, çünkü yere güç yetmez, göğe el vermez. Tamamsın kara Vasilin Mavro kardeşim, var yürü. Bundan böyle cennetliksin, çünkü sana kör şeytan girişebilemez. Bay hoca laf attı. Oldu mu ya kel derviş, hani bunun Arapça duası? Kel derviş suratını buruşturarak baktı. Biz Türk dili biliriz. Suyun geldiği yana yukarı, gittiği yana aşağı deriz Bay Hoca. Dilin anlaşılmasından hiçbir şey anlamazız. Koca Tanrı'ya şükür. 5. Bölüm Derin Geçit 1. Dündar Alp'in büyük karısı Gurgan Hatun, 2 metre boyu, gaga burnuyla, suyu tükenmiş bir yırtıcı kuş gibi atılmaya hazır, kara suyun kıyısında duruyor, marazlı köpek, yavur dölü, domuz diye hırıldayarak, halı denkleri yüklenmiş yaşlı öküzü sudan geçirmeye çalışan, 13 yaşındaki köle balabana dimdik bakıyordu. Gündüz Sedir'in gece yatağının yanından ayırmadığı, ucu çivili, tutamağı demir kancalı asasına dayanmıştı. Sabah esintisi ipek giyimlerini mor, sarı, kırmızı, lacivert ışıltılarla dalgalandırıyordu. 70'i aşkın olduğu halde sırım gibiydi. Moğol komutanı olan babasından çekik gözleriyle acımazdığı, bir Gürcü soylusu olan anasından iştahlı ağzıyla öfkeli kibrini almıştı. 3 adım gerisinde çok iyi eğitilmiş savaşçılar gibi sıraya dizilmiş 4 cariye, 2 halayık, 2 körpe ortağı, ürkek duruşlarıyla harem halkının yüreğine saldığı korkuyu gösteriyordu. Yalnız günahı kadar sevmediği Daskalos derviş madrabazının selamlığa yerleşmesini önleyememiş, bir de körpeliğinde dul kalan kızı Deli Nazife'nin düzen tanımazlığına çare bulamamıştı. Aslında bulmak da istemiyor, dünyada yalnız delişmen kızını acıması ağır basan garip bir tutkunlukla seviyordu. Gurgan Hatun kesinlikle yasakladığı halde balabancık itine yardım için suya girmiş kızına gözlerini kısarak bir zaman baktı. Suyun akarına doğru zorlatan koca öküzü sövüp sayarak sopalıyor, yuları çeken çelimsiz balaban oğlan davarın başını ol görüp çeviremiyordu. Dişlerinin arasından hınçlı homurdandı. Mala vuracağını yavurun enine vursana, çalsana şu domuza. Yavur dölü uçlarda kısaca adalı denilen Rumlardandı. Karasi korsanlarından anasıyla birlikte süt çocuğuyken satın alınmış, körpe ana apansız ölünce Nazife tarafından keçi sütüyle büyütülmüştü. 14'ünde olduğu halde çelimsizliğinden onun da gösteriyor, bu yüzden haremde, dahası Nazife'nin koynunda yatıyordu. Bir türlü etlenip kanlanamaması bu yüzdendi. Gurgan Hatun bu aşırı sevginin 1-2 yıldan beri ulaşılamamış ana sevgisi olmaktan çıktığını önce duymuş, sonra izleyip gözleriyle görmüş fakat deli kızına söz anlatıp marazda olanı selamlığa defleyememişti. Bunları düşünürken her zamanki gibi yüzü kıpkırmızı oldu. İçinden geçenlerin sezilmesi korkusuyla gözlerini kızıyla kölesinden çevirdi. Başta bacılar takımı olmak üzere söğütlü kadınlar yüklü hayvanları bağıra çağıra sudan geçirmeye çabalıyorlardı. Karasu burada 4 kola bölünüp aktığı için geçit veriyor, öyleyken demir çemberli sandıklar, halı, kilim, ipekli kumaş denkleri ıslanmak tehlikesi gösteriyordu. 1290 kışı uzun sürmüş, tepelere aralıksız kar yağmıştı. Bu yıl yaylaya çıkmak çeşitli nedenlerle gecikip Mayıs'ın ortasını bulduğu halde Karasu inadına coşkun akıyor, Söğüt'ün değerli mallarını Bilecik Hisarı'na emanet bırakmakla görevli kadınlar takımını saatlerden beri uğraştırıyordu. Aslında varlıklıların altınları gümüşleri bir yerlere derinlemesine gömülmüş bulunduğu için Hisar'a bırakılanlar yükte ağır pahada hafif şeylerdi. Gurgan Hatun dünyayı çarpıp iliklerine kadar soymuş Moğol ordusunun yüksek rütbeli subaylarından birinin kızı olduğu için Türkmen karılarının debelenmelerini aşağılık acınası görüyor, suratını buruşturup kaşlarını kasıntıyla çatarak bunu dışarı vurmaktan da çekinmiyordu. Kerimcan deminden beri gizlice gözetlediği Moğol melezi cadının için kasıldığını sezdiğinden hele rezil hele şunun şişinmelerine bakmalı diye söylendi. Sabahtan beri ilk defa Mavro'nun yokluğunu yadırgadı. Gece nöbetten döndüğünü duymamış, sabahleyin de görememişti. Aslıhan'la konuşmaya dalıp bütün yol boyu arkadaşını hatırlamamasından utandı. Şimdi buraya da bineğini sulamak bahanesi tutturup kızı bir kez daha görmek için gelmişti. Emanetleri Bilecik Hisarı'na yalnız kadınların bırakması, kafile kolcusu erkeklerin dönüşlerini, kara suyun berisinde beklemeleri kanundu. Gidiş gelişi topu topu 4 fersah yol, sanki hiç bitmeyecek, Aslıhan'ı yıllarca göremeyecekmiş gibi daha şimdiden anlamsız bir özdeyiş duygusuna kapılmıştı. Su içmeyi kesip başını kaldırarak soluklanan hayvana çaldığı ıslığı keskinleştirince Aslıhan dönüp baktı. Şalvarını diz kapaklarından yukarıya kadar sıvadığı halde su çamaşırlarını ıslatıyordu. 40-50 adım ileride birden o kadar ince, o kadar güçsüz göründü ki kara su toparlayıp alacakmış gibi yüreği sıkışıp soluğu kesildi. Aslıhan haydaladığı katırın kuyruğunu tutmuştu, gülüyordu. Adasını aradı. Bacı Bey ellerini beline koymuş, bir oğluna, bir kaplan çavuşun edepsiz kızına bakıyordu. Kerim hayvanın ağzına gemi acele taktı. Suratını asarak arkadaşlarının yanına döndü. Karılar kafilesini Karasu'ya kadar götürmek, bekleyip yayla göçüyle buluşulacak Kozpınar'a getirmek görevi, o yıl Orhan Bey'e verilmiş, o da yanına yeğeni Bay Hoca'yı, Kerim'i, bir de Mavro'yu seçmişti. Ortalarda görünmeyen Mavro'yu sorup aramadığına bakılırsa, nerede olduğundan haberli bulunsa gerekti. Orhan Bey, sevgili atı kara dumanı torbalıyordu. Göç şerefine süslü giymiş, çoğu dedesinin armağanı değerli silahlar kuşanmıştı. Beline soktuğu kını kakmalı Bursa bıçağı babasının yeni kaynatası Şeyh Edebali'nin hediyesiydi. Delikanlı yaşı ilerledikçe giyime kuşama önem vermeye, kendi gibi atını da donatmaya başlamıştı. Ne demektir bu? Hovardalaştı ve de keklik etinin tadını aldı demektir. Evet, Orhan Bey işi edepsizliğe dökmeksizin baba çöplüğünde genç horoz gibi eşinmeye girişmişti. Kırmızı çizmeleri, mavi kaytan dişlenmiş lacivert çuha şalvarı, sarı içliği, koyu kırmızı softan harmaniyesi hep dedesinden kalanların bozuntusuydu. Sarığını kırmızı börküne babası gibi sarmıştı. Kakmaları güneşte ışıldayan pahalı silahlarıyla gerçekten her çeşit boğuşma yeteneğiyle övünen çok genç, çok güçlü bir dövüş horozuna benziyordu. Onun yanında 4 yaş büyüğü olduğu halde 10 yaş farklı gösteren iri kıyım Bay Hoca, baba yani kılığıyla bir aylıklı asker gibi gösterişsizdi. Kendini bildi bileli köstük meydanında, yayla panayırında güreşip çevreye pelvanlıkta nam salmayı, yatak güreşlerinden yeğe tutmuştu. Sırası geldikçe kara eti pelvanın tilki zehridir diyerek suratını buruşturuyordu. Kerim'in hayvan suvarmaktan için geciktiğini kestirdiğinden suratını asarak küçümseyen bir sesle sordu. Yardımın hora geçti mi molla eskisi? Dualarını aldın mı karıların? Ne yardımı? Fukara hayvana içirdi de kara suyun kudurganlığını aldı biraz. Kara tutkunluğu gücüyle dedi bu benim Orhan Bey yeğenim. Yok bir şey demedim ben Kerimcan. Kendi karalaması. Gerçeğe karalama deyince oldu mu şimdicik emmi oğlu? Yazık rahmetli Ertuğrul dedemizin bunca emeklerine. Anladım. Sen kayının tuğunu dolaştırmayacaksın gereğince. Kerim atının başına torbasını asarken Orhan Bay Hoca'nın takılmalarını aldırmamış, kara dumanın kolanlarını yoklamaya dalmıştı. Dündar'ın tek gözü kör yaşlı katırı tökezlendi ama büsbütün düşmedi. Zorlatıp yükünden sular akarak kalktı. Kör katırı az kaldı ki karası toparlıya. Bir kızmıştır ki Gurgan Hatun bibim. Orhan Bey hızla döndü. Balaban'ın yedeğinde mi oldu bu iş? Tamam. Maraz Balaban'ın yedeğinde. Yaylaya çıkar çıkmaz falakaya yatırır fukarayı Gurgan Bibi. Bay Hoca bu düşüncenin karşısına çıktı. Ne falakasıymış? Gündüz falakasına Gurgan Bibim yatırsın, gece falakasına Deli Nazif'i. Adalı'dan yesirme aldılar kaşık kadar oğlanı. Orhan Bey böyle şakaları sevmiyordu. Tersledi. Höst, ayıp. Gurgan Bibim, hele ki Nazife ablam duymalı da bak bakalım. Nedir yahu Frengin Rimpapa divanına mı çevirdiniz bizim Söğüt'ü? Gayrı doğrular hiç mi açılmayacak? Frengin Rimpapa sözüyle Kerimcan Mavro'yu hatırladı. Orhan Bey'e soracakken Bay Hoca'nın boş boğazlığı karışmıştı. Bu kez de Dündar'ın cariyelerinden biri koşarak gelip sözünü ağzında bıraktı. Orhan Bey, Gurgan Hatunumuz bineğini istedi. Suyu karşıya geçecek. Orhan önce hemen atıldı. Sonra somurtarak yavaşladı. Dündar emmisini ne kadar sevmiyorsa bu Moğol kırması kasıntılı Gurgan karıyı da o kadar sevmiyordu. İsteğini yerine getirmekle kara dumanın hiç hak etmediği bir kötülük yapıyormuş gibi bir an çaresizlikle öteki hayvanlara baktı. Sonra yüzünü azdırıp torbayı hışımla çıkardı. Fukara kara dumanı gemleyip dizgini kıza uzattı. Çok ayıp olacağını anlayınca Kerim cana döndü. Sen de bin Kerim, bindir yedekle. Kerim karşı yakada Aslıhan'ı görmek umuduyla birden sevindi. Hayvanları dizginlerinden çekerek Gurgan Hatun'a yaklaştı. Karı bir bakmış suratını buruşturarak gözlerini gene karşıya dikmişti. Sanki karşıdakiler bilmediği bir kalabalıkta da içlerinden can düşmanlarının bulunmasından kuşkulanmıştı. Neden sonra Kerim ilk defa görüyormuş, burada bulunmasına da çok şaşmış gibi süzdü. Nedir? Binek gönderdi Orhan Bey. Bir istedik iki gelmiş. Doğrusunu mu diyemedi benim habercim dedi de Orhan akılsızımı anlayamadı. Yedekçi geldim ben Gurgan Hatun. Sen bizi yedekleyeceksin he mi molla eskisi? Geri dur. Asasını hırsla yere batırdı. Yıkıl. Kara dumana iğrenmiş gibi baktı.